Üçüncü ayırım, sayfa 14. Henry onun ağır bavulunu aldı, birlikte arabaya doğru yürüdüler. Jean-Louis acı gün be gün kendisini tekrarlar hale geldiğinde nasıl davranacağını merak etti. Atticus gibi davranmayacağı kesindi. Ona nasıl olduğunu sorduğunuzda doğruyu söyler ama asla yakınmazdı. Hali tavrı hiç değişmezdi. Dolayısıyla sağlığını, kendini nasıl hissettiğini öğrenebilmeniz için mutlaka ona sormanız gerekirdi. Henry durumu kazara öğrenmişti. Bir gün baktıkları bir tapu davası için adliyenin bodrumundaki arşiv bölümündeyken Atticus çok ağır bir ipotek dosyasını kucaklamış, bembeyaz kesilmiş ve elinden düşürmüştü. ''Neyin var?'' diye sordu Henry. ''Romatizmal arterit'' dedi Atticus. ''Şunu kaldırabilir misin?'' Henry ne zamandır böyle olduğunu sorunca Atticus 6 aydır dedi. Jean-Louis biliyor muydu? Hayır. Söylemeliydi o ama. Söylersek atlayıp gelir. Hasta bakıcılığa soyunur. Bu hastalığın tek ilacı seni yenmesine izin vermemek dedi Atticus. Böylece konu kapandı. Sen sürmek ister misin diye sordu Henry. Saçmalama dedi kız. Her ne kadar saygılı bir sürücü olsa da çengelli iğneden daha karmaşık olan mekanik şeyleri kullanmaktan nefret ederdi. Çimenlikteki şezlongları katlamak bile onun için muazzam sinir bozucu bir işti. Bisiklet sürmeyi ya da daktilo kullanmayı bir türlü öğrenememişti. Balığı kamışla tutardı. En sevdiği spor golftü çünkü temel ilkeleri yalnızca bir sopa, küçük bir top ve kararlılıktan ibaretti. Henry'nin otomobile ustaca, hiç zorlanmaksızın hakim oluşunu keskin bir gıptayla izledi. Arabalar onun hizmetkarları diye düşündü. Havalı direksiyon mu, otomatik vites mi diye sordu. Tabii ki dedi Henry. Peki ya her şey durursa nasıl vites değiştireceksin? O zaman başın belada demektir öyle değil mi? İyi dedi. Her şey durmaz ki. Nereden biliyorsun? İnanç denen bir şey var. Buraya gel. General Motors'a duyulan inanç. Jean-Louis başını onun omuzuna dayadı. Hank dedi az sonra. Gerçekte ne oldu? Aralarında eski bir şakaydı. Erkeğin sağ gözünün altından başlayan pembe bir yara izi burnunun kenarına dokunduktan sonra çaprazlamasına üst dudağına iniyordu. Dudağının gerisinde 6 tane takma ön diş vardı. Çıkarıp göstermeye onu Jean-Louis bile ikna edemezdi. Savaştan onlarla dönmüştü. Savaşın sonunda ilk iş hoşnutsuzluğunu dile getirmeyi kafasına koyan bir Alman tüfeğinin dipçiğini Henry'nin suratının ortasına indirmişti. Jean-Louis'e kalırsa olabilir de olmayabilir de bir öyküydü bu. Makinalı tüfekler, B-17'ler ve bombalar ve daha niceleri ufku dövüp dururken Henry büyük bir olasılıkla Almanların tükürme mesafesinde bile değildi. ''Tamam tatlım'' dedi. ''Berlin'de bir mahzendeydik. Herkes içkiyi fazla kaçırdı ve kavga çıktı. İlla ki inanılır olanı dinlemek istiyorsun değil mi? Şimdi evlenecek misin benimle?'' ''Henüz değil.'' ''Neden? Doktor Schweitzer gibi olmak ve 30'uma kadar eğlenmek istiyorum.'' ''Bak o adam gerçekten de iyi eğlendi'' dedi Henry ekşi bir sesle. Jean-Louis onun kolunun altında kıpırdandı. ''Ne demek istediğimi biliyorsun'' dedi. Evet, Henry Clinton'dan daha düzgün bir delikanlı bulamazsınız dedi Maycomb halkı. Jean-Louis katılıyordu buna. Henry ilçenin güney ucundandı. Babası Henry'nin doğumundan kısa bir süre sonra karısını terk etmiş, kadın Henry'yi Maycomb devlet okullarında okutabilmek için kavşaktaki küçük dükkanında gece gündüz çalışmıştı. Henry 12 yaşından itibaren Finch ailesiyle aynı sokakta tam karşıdaki evde pansiyoner olarak yaşamıştı ve sırf bu bile onu diğer çocuklardan daha yüksek bir pozisyona kavuşturmuştu. Kendi kendisinin efendisiydi. Aşçıların, ırgatların ve ebeveynlerin otoritesinden uzaktaydı. Dahası kızdan 4 yaş büyüktü ki bu o yaşlarda büyük fark demekti. Kıza takılırdı. Kız ona tapardı. Oğlan 14 yaşındayken annesi öldü, ona neredeyse hiçbir şey bırakmadı. Dükkanın satışından elde edilen azıcık paraya Atticus göz kulak oldu. Cenaze masrafları paranın çoğunu silip süpürmüştü ve kendi cebinden çaktırmadan katkıda bulundu. Henry'ye okuldan sonra çalışması için Jitney Jankl adlı dükkanda tezgahtarlık işi ayarladı. Henry liseden mezun olunca orduya katıldı, savaştan sonra da üniversiteye gidip hukuk okudu. Tam da o sıralarda onun izinden gitmekte olan Jean-Louis'nin ağabeyi Jem ansızın ölüverdi. Hukuk bürosunu bir gün oğluna devretmeyi planlayan Atticus, bu karabasanı iyi kötü atlattıktan sonra bu işe uygun bir başka genç adam aranmaya başladı. Henry'yi işe alması çok daha doğaldı. Henry zamanla Atticus'un eli ayağı oldu. Atticus Finch'e oldum olası saygı duymuştu. Bir süre sonra bu gerçek bir sevgiyle pekişti ve Henry onu babası gibi görmeye başladı. Ama Jean-Louis'i kız kardeşi gibi görmedi. Savaş ve üniversite yüzünden uzakta olduğu yıllarda kız tulumlu, kavgacı, eli sapanlı bir yaratıktan makul bir insan suretine dönüşmüştü. Her yıl memleketine yaptığı 2 haftalık ziyaretlerinde kızla çıkmaya başladı. Jean-Louis her ne kadar hala 13 yaşındaki bir oğlan çocuğu gibi davranıyor, kadınsı süsün püsün çoğuna burun kıvırıyor olsa da Henry onda öyle yoğun bir kadınsılık buldu ki ona aşık oldu. Karşıdan bakıldığında geçinmesi kolay, yanında genellikle rahat edebileceğiniz bir kızdı. Ama ona kolay biri demek kesinlikle mümkün değildi. Ruhsal olarak yerinde duramamak gibi bir illeti, Henry'nin kestiremediği bir huysuzluğu vardı ama onun aradığı kız olduğunu biliyordu. Onu koruyacaktı, onunla evlenecekti. New York'tan bıktın mı diye sordu. Hayır, şu 2 hafta bana açık çek ver, ben de seni New York'tan bıktırayım. Uygunsuz bir teklif mi bu? Evet. Yürü, anca gidersin o zaman. Henry arabayı durdurdu. Marş anahtarını kapadı, yan dönüp kıza baktı. Jean-Louis onun ne zaman ciddi olduğunu anlardı. Çünkü alabroz kesim saçları kızgın bir fırça gibi dizelir, yüzü renklenir, yara izi kızarırdı. Tatlım, bunu bir beyefendi gibi ifade etmemi mi istiyorsun? Pekala, Bayan Jean-Louis, artık 2 kişiye bakabilecek bir ekonomik konuma ulaştım. Ben tıpkı namı diğer İsrail gibi üniversitenin asma bağlarında ve babanın bürosunun çayırlarında senin uğruna tam 7 yıldır ter dökmekteyim ve Atticus'a söyleyeyim de bir 7 yıl daha eklesin. Kötü kalplisin. Ayrıca dedi kız, o dediğin Yakup'tu. Yo, ikisi aynı kişiydi. Her 3 dizede bir adları değişir durur zaten. Halam nasıl? 30 yıldır gayet iyi olduğunu bal gibi biliyorsun. Konuyu değiştirme. Jean-Louis'nin kaşları titredi. Henry dedi resmi bir tavırla. Seninle bir ilişki yaşarım ama seninle evlenmem. Sonuna kadar doğruydu. Henry öfkeden dili dolaşarak lanet olsun çocukluk etmeli Jean-Louis dedikten sonra General Motors'un son yeniliklerini unutup elini vites koluna attı ve debriyaj pedalına bastı. Her ikisinde de aradığını bulamayınca marş anahtarını sertçe çevirip bazı düğmelere bastı ve koca arabayı otoyolda usulca tatlılıkla kaymaya başladı. Pikap ağır kalıyor değil mi dedi kız. Şehirde kullanmaya uygun değil. Henry ona dik dik baktı. Bu da ne demek şimdi? Kavgaya dönüşmesi an meselesiydi. Henry ciddiydi. Böyle susmadansa tepesinin atması daha iyi olacaktı. Bu arada Jean-Louis de düşünecek zaman kazanırdı. O korkunç kravatı nereden buldun dedi. Şimdi. Hemen hemen aşıktı Henke. Yo, olanaksız bu diye düşündü. Ya aşıksındır ya değilsindir. Aşk bu dünyada sarih olan, su götürmeyen tek şey. Sevginin pek çok çeşidi var. Tamam ama hepsinde de ya seviyorsun ya da sevmiyorsun önermesi geçerli. Jean-Louis kolay bir çıkış yoluyla karşılaştığında mutlaka zor yolu seçen biriydi. Şu andaki kolay yol. Henk'le evlenmek ve kendine baktırmaktı. Birkaç yıl sonra çocuklar beline geldiğinde asıl evlenmesi gereken adam ortaya çıkacaktı. Kalp yoklamaları, telaşlar, alevlenmeler ve kızgınlıklar, postanenin basamaklarında uzun bakışmalar, kısacası herkesin payına bolca düşecek bir bedbahtlık. Bütün o harala gürele ve âli cenaplık bitince geriye kalan tek şey Birmingham Taşra Kulübü tarzı bir başka küçük pespaye gönül macerası olacaktı. Bir de Westinghouse marka son model mutfak aletleriyle dolu kendi elinle inşa ettiğin sana özel bir cehennem. Hank bunu hak etmiyordu. Hayır, Jean-Louis şimdilik evde kalmışlığın taşlı patikasında ilerlemeyi seçecekti. Barışı yeniden onurlu bir biçimde sağlamaya girişti. Tatlım, çok özür dilerim, gerçekten üzgünüm dedi. Öyleyse Henry, tamamdır diyerek onun dizine bir şaplak indirdi. Arada bir içimden seni öldürmek geliyor, hepsi bu. Biliyorum, nefretlik biriyim. Henry ona baktı. Tuhaf biri olduğun kesin şekerim, numara yapmıyorsun. Erkeğe baktı, ne demek istiyorsun? Şey, genel kural kadınların çoğunluğunun imzayı atmadan önce erkeğine gülümseyen, uysal yüzünü göstermesidir. Gerçek düşüncelerini saklarlar. Oysa sen, balım, kendini kötü hissettiğinde kötü oluyorsun. İyi de bir erkeğe neyi bulaşmak üzere olduğunu önceden göstermek daha adil, daha dürüstçe değil mi? Evet, ama bu şekilde bir erkeği asla tavlayamayacağını görmüyor musun? Jean-Louis o bariz karşılığı vermemek için dilini ısırdı, sordu. Büyüleyici bir kadın olmayı nasıl becereceğim peki? Henry konuya şevkle sarıldı. 30'undaydı ve kendini uzman sayıyordu. Nedeni belki de avukat olmasıydı. Öncelikle diye başladı serin kanlılıkla. Dilini tut. Bir erkekle tartışma, özellikle de alt edeceğini biliyorsan. Bol bol gülümse. Kendini kocaman hissetmesini sağla. Ne kadar harika bir erkek olduğunu söyle ve ona hizmet et. Kız ışıl ışıl gülümsedi. Hank, söylediğin her şeye katılıyorum. Sen yıllardır karşıma çıkan en zeki ve anlayışlı insansın. 1.80 boyundasın. Sigaranı yakabilir miyim? Evet, nasıl? Berbat. Yeniden dosttular. 2. Atticus Finch elini sol manşetinin üzerine attı, dikkatle sıyırdı. 1.40. Bazı günler 2 saat takardı. Bugün de çifte saatliydi. Çocuklarının ilk göz ağrısı olan köstekli antika bir saatle bir de kol saati. İlki alışkanlıktı, ikincisine ise parmaklarını saat cebine yeterince sokamadığı zamanlar başvuruyordu. Yaşlanmadan önce iri yarı bir erkekti. Mafsal iltihabı onu orta boylu birine çevirmişti. Geçen ay 72'sine basmıştı ama Jean-Louis onu hala 50'lerinde biri olarak görüyordu. Babasının daha genç halini anımsamıyordu ve babası ona hiç yaşlanmıyormuş gibi geliyordu. Atticus'un oturduğu koltuğun önünde çelik bir nota sehpası vardı. Üzerinde de Alger Hiss'in sıra dışı davası. Atticus okuduklarını daha büyük bir hoşnutsuzlukta daha iyi eleştirebilmek için azıcık öne eğildi. Yabancı biri onun yüzünde kızgınlık göremezdi çünkü kızgınlığını nadiren dışa vururdu. Ancak bir dostu az sonra ondan kupkuru bir hımm geleceğini bilirdi. Çünkü Atticus'un kaşları kalkık, ağzı sevimli, ince bir çizgiydi. Hımm dedi. Efendim canım dedi kız kardeşi. Böyle bir adamın bize his davasıyla ilgili görüşlerini sıralayacak küstahlığı nereden bulduğunu aklım almıyor. Fenimore Cooper gibi bir yazarın kalkıp Waverley romanlarını yazması gibi bir şey. Neden canım? Devlet memurlarının dürüstlüğüne, asaletine çocuksu bir inancı var ve göründüğü kadarıyla Kongre'nin de bu soyluluğa denk düştüğünü düşünüyor. Amerikan siyasetinden bu kadar mı habersiz olunur? Kız kardeşi kitabın cildini koruyan kitap kabına bir göz attı. Tanıdığım bir yazar değil dedi ve böylece kitabı bir kalemde silip atmış oldu. Boş ver, dert etme bir tanem. Şimdiye kadar gelmeleri gerekmez miydi? Dert ettiğim yok Sandra. Atticus içten içe eğlenerek kız kardeşini süzdü. Çekilmez bir kadındı, yine de sürekli bu evde yaşayan mutsuz bir Jean-Louis'den çok daha iyi bir görüntüydü. Kızı mutsuz olduğunda diken üstünde dolanıp dururdu. Atticus ise etrafındaki kadınların rahat, sakin olmasını isterdi. Habire kül tablalarını boşaltmalarını değil. Bir arabanın garaj yoluna saptığını, iki kapısında çarpıldığını duydu, sonra da sokak kapısının kapatıldığını. Önündeki nota sehpasını ayaklarıyla temkinle itti, gömüldüğü derin koltuktan ellerini kullanmadan kalkmayı denedi. Beceremedi. İkinci denemesinde başardı. Jean-Louis üzerine atıldığında dengesini ancak bulabilmişti. Dişini sıktı, kızının sarılışına elinden geldiğince karşılık verdi. Atticus dedi kız. Bavulunu yatak odasına koyuver Hank lütfen dedi Atticus kızının omuzunun üzerinden. Onu karşıladığın için teşekkürler. Jean-Louis halasına küçük bir yumruk indirmek istedi, ıskaladı. Sonra çantasından bir sigara paketi çıkarıp koltuğa fırlattı. Romatizma nasıl halacığım? Biraz daha iyi tatlım. Atticus, biraz daha iyi tatlım. Yolculuğun iyi geçti mi? Evet efendim, kendini koltuğa bıraktı. Görevini tamamlayan Hank döndü. Kenara koysana dedikten sonra kızın yanına oturdu. Jean-Louis esnedi, gerindi. Ne haber, haberler var diye sordu. Bugünlerde tek bilgi kaynağım Malcolm Tribune'ün satır araları. Hiçbiriniz bir şey yazmıyorsunuz ki bana. Kuzen Edgar'ın oğlunun ölümünü duydun dedi Alexandra. Felaket, acı bir olay. Jean-Louis Henry ile babasının bakıştığını fark etti. Atticus şöyle dedi. Bir akşamüstü ter içinde futbol antrenmanından dönmüş ve Kappa Alfa derneğindeki buzdolabını yağmalamış. Dahası bir düzine muz yemiş, üstüne de yarım litre viski içmiş, bir saat sonra da ölmüş. Bence acıklı filan değil. Amanın dedi Jean-Louis. Alexander'a atıldı. Atticus Edgar'ın minik oğluydu o. Gerçekten korkunç bayan Alexander'a dedi Henry. Kuzen Edgar sana hala kur yapıyor mu halacığım diye sordu Jean-Louis. 11 yıldan sonra artık evlenme teklif eder herhalde. Atticus kaşlarını uyarırcasına kaldırdı. Kızının içindeki cinin ayaklanışını ve onu ele geçirişini izledi. Onunkilere benzeyen kaşları havalandı. Belirgin göz kapaklarının altındaki gözleri irileşti ve ağzının bir kenarı tehlikeli bir biçimde kabardı. Jean-Louis'nin yüzü bu hale geldiğinde ağzından ne çıkacağını bir tek Tanrı ile Robert Browning bilirdi. Halası karşı çıktı. ''Aa lütfen ama Jean-Louis, Edgar babanla benim birinci dereceden kuzenimiz.'' Oyunun bu aşamasında bunun ne önemi var ki halacığım? Atticus telaşla atıldı. Nasıl oldu da bütün büyük kentten ayrılabildin? Şu an istediğim tek şey bu büyük kentte olup biteni öğrenmek. Siz ikiniz dedikoduları bana hiç yazmıyorsunuz. Hala bir yılın özetini benim için 15 dakikada bir tek sen çıkarabilirsin. Henry'nin koluna hafifçe vurdu. Amacı daha çok Atticus'la mesleki bir sohbete girişmesini engellemekti. Henry bunu sıcak bir jest olarak yorumladı, karşılık verdi. Şey dedi Alexander'a, Mary Water'ları duymuşsundur, felaket üzücüydü. Ne oldu ki? Yollarını ayırdılar. Ne dedi Jean-Louis gerçek bir şaşkınlıkla, boşandılar mı yani? Evet, babasına döndü. Mary Water'lar ha, ne kadardır evliydiler? Atticus tavana baktı, anımsamaya çalıştı. Kesin konuşmayı seven bir adamdı. 42 yıl dedi. Düğünlerine katılmıştım. Bir şeylerin yolunda gitmediğini, kiliseye gelince salonun ayrı kanatlarında oturduklarını da hissettik dedi Alexander'a. Pazar günleri birbirlerine yiyecekmiş gibi bakıp duruyorlardı dedi Henry. Sonra bir baktım büroma gelmiş onları boşamamı istiyorlar dedi Atticus. Jean-Louis babasına baktı. Boşadın mı? Evet. Hangi gerekçeyle? Zina. Jean-Louis başına inanamayarak salladı. Tanrım diye düşündü. Buranın suyunda bir şey olmalı. Alexandra'nın sesi daldığı derin düşünceleri kesti. Jean-Louis trenle buraya bu şekilde mi geldin? Hazırlıksız yakalandığından halasının bu şekilde derken neyi kastettiğini anlamak bir dakikasını aldı. Ah evet efendim dedi. Yo bir dakika halacığım. New York'tan çoraplı, eldivenli ve ayakkabılı yola çıktım. Atlanta'yı geçer geçmez de bunları giydim. Halası burun büktü. Bu sefer evdeyken daha iyi giyinmeni diliyorum. Kasaba halkı hakkında yanlış bir izlenime kapılıyor. Senin ayak takımıyla. Ah düşüp kalktığını sanıyorlar. Jean-Louis'nin yüreği daralıverdi. Aralarındaki 100 yıl savaşları, gergin ateşkes dönemleri dışında doğru dürüst hiçbir gelişme kaydetmeksizin neredeyse 26. yılına ulaşmıştı. Halacığım dedi, eve 2 haftalığına sadece oturmak için döndüm. Bu kadar basit. Bu süre zarfında dışarıya çıkacağımdan bile kuşkuluyum. Zaten bütün yıl kafa patlatıp duruyorum. Kalkıp şömineye gitti. Ateş saçan gözlerle şömine rafına baktı. Sonra odaya döndü. Maykomp halkı şöyle ya da böyle illaki bir izlenime kapılacaktır. Beni süslü püslü görmeye kesinlikle alışık değiller. Daha sabırlı bir sesle sürdürdü. Bak bir anda karşılarına tam tekmil giyinmiş bir halde çıksam New York'a gitmek üzere yola çıktığımı sanırlar. Sense şimdi kalkmış pantolonla dolaşırsan onların ne düşündüğünü umursamadığını sanacaklar diyorsun. Yüce Tanrım, Maykomp işçi tulumundan başka bir şey giymediğimi gayet iyi biliyor. Halacığım yani lanetim başladığından beri. Atticus ellerinin vaziyetini unuttu. Kusursuzca bağlanmış bağcıklarını düzeltmek üzere eğildi. Kızarmış ama ifadesiz bir suratla doğruldu. Scott bu kadar yeter dedi. Halandan özür dile. Eve ayak bastığın an kavga başlatma. Jean-Louis babasına gülümsedi. Ne zaman onaylamadığı bir şey görse hemen kızının çocukluk lakabına dönerdi. Jean-Louis için İç geçirdi. Özür dilerim halacığım, özür dilerim. Hank, baskı altındayım. Atticus, o zaman New York'a dön ve özgürleş. Alexandra kalktı, iri gövdesini baştan aşağı saran korse izlerini eliyle düzeltti. Trende yemek yedin mi? Kız, evet efendim diye attı. Kahve ister misin peki? Lütfen. Hank, evet efendim, lütfen. Alexandra erkek kardeşine sormadan salondan çıktı. İçmeyi hala öğrenemedin mi diye sordu Jean-Louis. Hayır dedi babası. Viskiyi de? Hayır. Sigarayı ve kadınları? Hayır. Bugünlerde hiç eğleniyor musun peki? İdare ediyorum. Jean-Louis ellerini golf vuruşu yapar gibi birleştirdi. Bu nasıl gidiyor diye sordu. Seni ilgilendirmez. Hafif vuruş sopalarını hala kullanabiliyor musun? Evet. Kör olmana rağmen golfte oldukça iyiydin. Atticus, gözlerimde hiçbir sorun yok dedi. Görememeni saymazsak yok tabii. Bu ithamı kanıtlamaya hazır mısın? Evet bayım. Yarın 3 uygun mu? Tamam. Olmaz. Bir toplantım var. Pazartesiye ne dersin? Hank, pazartesi öğleden sonrasına bir işimiz var mı? Hank kıpırdandı. Yok ama saat 1'de şu ipotek duruşması başlıyor. 1 saatten fazla sürmez. Atticus kızına döndü. Öyleyse emrindeyim. Yalnız görünüşünüze bakılırsa bayan vırvırcı belli ki kör dövüşü gibi bir şey olacak. Jean-Louis yıllardır şömine karıştırıcısı hizmeti de gören ahşap saplı eski kararmış golf sopasını eline aldı. Kocaman antika bir tükürük okkasını yan devirdi. İçindekiler golf topları oturma odasının ortasına yuvarlandı. Onları yeniden hokkaya doldurmaya giriştiği sırada üzerinde kahve, fincanlar ve kek bulunan bir tepsiyle halası göründü. Laf aramızda şu kilim tam bir yüz karası dedi Alexandra. Hank eve göz kulak olmak için buraya geldiğimde ilk işim kilimi bulabildiğim en koyu renge boyatmak olmuştu. Eski halini anımsar mısın? Şuradan şömineye kadar uzanan ne yapsan çıkaramayacağın kapkara bir patika vardı üzerinde. Anımsıyorum bayan dedi Hank. Korkarım o patikaya katkıda bulunanlardan biri de bendim. Jean-Louis golf sapasını ateş maşalarının yanına koydu, topları toplayıp tükürük hokkasının içine attı. Koltuğa oturup sağa sola kaçışanları toplayan Hank'i seyretti. Devinimlerini izlemekten asla bıkmayacağım diye düşündü. Henry yerine döndü. Sade, kaynar kahveyi korkutucu bir süratle içti. Bay Finch, ben artık gitsem iyi olacak dedi. Bekle biraz, ben de geliyorum dedi Atticus. Haliniz var mı efendim? Elbette Jean-Louis dedi aniden. Burada olup bitenlerin ne kadarı gazetelere yansıyor? Siyasi olayların mı? Vali ne zaman boş boğazlık etse bulvar gazetelerinde çıkıyor ama bunun ötesinde hiçbir şey. Anayasa Mahkemesi'nin ölümsüzlük önerisini kastetmiştim. Ah o mu? Haberi posttan duyarsak onların sabah ilk iş linç ederiz. Jurnalin umurunda bile değil. Times ise kendini gelecek nesilleri düşünme görevine öylesine kaptırmış ki insanı sıkıntıdan patlatabilir. Otobüs boykotları ve şu Mississippi meselesi dışında benim hiç dikkatimi çekmemiştim. Atticus eyaleti bu davaya ikna edememek piket hücumundan beri yaptığımız en büyük hataydı. Evet öyleydi. Gazeteler bunun tadını doyasıya çıkarmıştır herhalde. Resmen çıldırdılar. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 26.